Ayrım 18, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 149. Celali gailesi atlatılınca Selim'in casusları Şehzade Murat Surud'unu savuşturmak için seferber oldular. Aslında geçen yıl gelen habere göre İran Şahı'na sığınan Şehzade Ahmet'in oğlu bir gün orada ölü bulunmuş ama öldürenin kim olduğu anlaşılamamıştı. O günlerde rivayetin bini bir paraydı. Kimi Selim belasını davet etmemek için bu işi şah yaptırdı diyordu. Kimi de şahın sarayına sızmayı beceren Anadolulu bir fedainin şehzadeyi hakladıktan sonra sırra kadem bastığını anlatıyordu. Ama Ferhat Paşa bunun tersini bildirmişti. Güya Sultan Murad'ın ölüm haberi gerçek değilmiş. Şimdi Acem'den Rum'a gelip Amasya yöresinde yanına hayli adam toplamış. Gül yüzü o ateşten sakınmaz pervanelere mumun fitili oluyormuş. Padişah duraksamadan casuslarını, işbilir çavuşlarını Amasya'ya gönderdi. Günün birinde Selim'e korkusundan dehşete kapılmış bir nalbant getirdiler. Adamcağız çavuşların arasında ıkıl ıkıl soluyordu. Padişah'ı görünce dili hemen çözüldü. Dükkanımda işimde gücümde uğraşırken gördüm ki kalender kılıklı kişi kimi ah eder, kimi hayret ve hasretle bakıp durur. Birkaç gün gelip gitti. Bir gün yanıp yakılmasının nedenini sordum. Gözlerinden kanlı yaşlar boşanıp dedi ki, yoluna can verdiğim yiğit şehzade yatağa düştü. O hasta olalıdan beri perişan oldum. Civan mertliğin dertlilere dertlendiğim kulağıma gelince yanına vardım. Dediğim hasta delikanlı Sultan Ahmet Han oğlu Sultan Murat'tır. Senden rica olunur ki şehzadeye ilgi gösterip derdine çare göresin ve insanlık töresini yerine getiresin. O böyle deyince sevdiği yemekleri o kalender ile yolladım. Sağlığını bulunca kasabamızın zenginlerinden Sabuncu İbrahim onunla ilgilendi. Sonra görünmediler, bilgim bu kadardır. Adamın korkudan ölecekmiş gibi hali doğru bilgi verdiğinin kanıtıydı. Padişah nalbantı hapse attırıp Sabuncu'yu buldurdu. Sabuncu İbrahim şehzadenin İstanbul'a gittiğini söyleyince onun verdiği bilgilere dayanılarak yoğun bir araştırmaya girişildi. Yakalanan iki kişi delikanlının öldüğünü ve 15 gün önce Üsküdar'a gömüldüğünü söylediler. Yapısı, boyu, posu işaretleri kalendere sorulunca kalender başında ceviz kadar bir çukur vardı dedi. Padişahın emri üzerine delikanlının mezarı açıldı, içinde yatanın başı huzura getirildi. Kalenderin anlattığı alametler görününce Selim'in yüreği ferahladı ve ölecekleri günü bekleyen bütün tutuklular serbest bırakıldı. Hatta padişah evlerine dönen tutuklulara büyük ihsanlar da bulundu. O gün yalnız kaldıklarında Hasan Can dedi ki, padişahımın kesin kes bilgisi varken, bu efsanenin de asılsız olduğunu bilirken, değerli gönlünüze böylesine telaş vermek nedendir? Sultan Selim dalgınlaştı. Fesatlık sürgününü koparmak için ilgi gerek. Bu dikkati göstermezsek bizden sonra gelen, saltanatını koruma derdine düşeceğinden zulüm ateşini söndürmede, zavalları kayırmada eksik kalır dedi. Sonra yüksek sesle devam etti. Biz Osmanlı Devleti'nin eteklerinden fitne dikenlerini temizlemek ve halkın düzenini sağlamak yolunda gücümüzü harcamak için gelmişiz. Görev gücümüz yettiğince gerçekleşmiştir. Hasan Can yüreğindeki yakıcı sızıyı da padişaha bakıyordu. Yeni yılın Mayıs ayı İstanbul'un üzerine olanca güzelliği de kanat germişti. Padişahın emriyle tophane harıl harıl çalışıyor, bir yandan Fatihinkiler gibi şahiler dökülürken öte yandan her gün birkaç havan topu orduya katılıyordu. Bab-ı Hümayun ağaları sefere karar verildiğini fısıldıyorlardıysa da padişahın halinden yöne ilişkin belirti sezmek olanaksızdı. Tersanedeki tempoya bakanlara göre seferin yönü Rodos olmalıydı. Ama bazıları Rodos'a şahit op ne gerek, sefer Belgrad üzerine diyorlardı. Anadolu'da 70 bin kişilik ordu toplanmasını önemseyenlere göre ise Sultan Selim işini yarım bırakmazdı. Bu nedenle Şah İsmail'in üstüne varılacak, Safavi devleti de kölemenler gibi berhava edilecekti. Mayıs ayının son günlerinde Sultan Selim vezirlerini ve yakın adamlarını yanına alıp Eyüp Sultan'ın ziyaretine giderken ayrı fikirde olanlar dahi bunun yakındaki sefere ait zafer duası olduğu konusunda uzlaşmışlardı. Padişah dizgin kesip Fatiha okuduktan sonra yanındaki Hasan Canlı söyleşiyordu ki gözleri denizden yana kaydı. Bu sırada kaptanlara mahsus dağ misali bir kadırga Eyüp'e doğru süzülüyordu. İşte o an Selim Sultan gazaba geldi.
Henüz sefer kararlaştırılmamış iken göç kösünü kimin emriyle çaldılar, bunu kimin emriyle denize indirdiler diye bağırdıktan sonra hemen ekledi. Fermanım budur ki kapıdan Cafer Ağa tiz katloluna.
Bütün vezirlerin rengi atmış, güneş bile korkusundan bulutların arkasına gizlenmişti. Piri Mehmet Paşa cesaretini toplayıp padişaha yaklaştı. Ferman iklimler açan padişahımındır diyerek söze başladı. Bu kadırga emriniz üzerine yapılan kadırgalardandır. Yeni geminin tecrübe için deryaya bırakılması adet olduğundan böyle yapmışlardır. Şefaat eylerim. Cafer Ağa kulunuz günahsızdır. Hızını endamını görelim diye bu gemiyi deryaya biz saldık. Sultan Selim tek tek vezirlerine baktı. Sesi hala öfkeliydi.
Ben Cihangirli'ye alışmış padişahım. Memleketler almak isterim. Atımın dizginlerini ülkelere yöneltmişken gayret kuşağımı hırsız ocağı bir kaleyi yıkmaya çevirmek için güç sarf edip kazan kaynatırsınız. Kale almanın birinci şartı baruttur. Peki kaç aylık barutunuz var?
Vezirlerden biri öne çıktı. Zahire, yiyecekler, araç ve gereçler her zaman tamamdır. 4 aylık barut da hazırdır deyince padişahın gözlerinde şimşekler çaktı. Sesi öfkesinden perde perde yükseliyordu.
Dedem Sultan Mehmed Han zamanındaki Rodos utancı unutulmamış iken onu 2 kat mı yapmak istersiniz? Hele benim gitmemi beklersiniz ha? Gidip de eli boş dönecek olursam hiçbirinizin sağ kalmayacağı kararlaştırılmıştır. Rodos'un fethine 4 aylık barut nice yeter. Siz adayı 4 ayda değil 6 ayda alamazsınız. 8 ayda alabilirseniz başarı sayılır. Ben sizin sözünüzle sefer etmem.
Sonra başını öne eğdi. Bu kez mırıldanırcasına konuşuyordu.
Bize sefer yok. Meğer seferi ahiret.
Padişah böyle demişti ama hazırlıklar sürüp gidiyordu. Dökülen büyük toplar ve ordunun ağırlıkları çoktandır Edirne'ye taşınmıştı. 15 Temmuz 1520 günü Piri Mehmet Paşa Anadolu askerlerinin başında Edirne'ye doğru hareket edince İzvornik'i basan Macarlardan intikam almak için seferin Belgrad'a olduğuna dair kimse de şüphe kalmadı. O gün Yavuz Sultan Selim'in İstanbul'daki son günüydü. Hasan Can'ı yanına alarak sarayın bahçesinde geziye çıkmıştı. Yokuşa vurulduğunda bir ara yüzünü buruşturdu. Hasan Can'a dedi ki, ''Arkamda sanki bir diken batıp acı verir.'' ''Padişahım, ağaçlardan düşüp gömleğinize yapışmış ola. Ferman buyurulursa görülsün.''
''Yerindedir Hasan Can, bak bakalım neymiş.''
İskemleci taşıdığı altın savaklı iskemleyi getirdi. Hasan Can yakaları arasından elini sokup sırtını araştırdı ama bir şey bulamadı. Toparlanıp yola devam ettiler. Az sonra Selim,
''Bre Hasan Can'' dedi, ''bu nesne hala batar, sancı verir.''
''Padişahım, İslam'a arka olan mübarek sırtınız o denli kıllı ki, belki bu yüzden el yordamıyla bulunmamıştır. Ferman buyurulursa...'' Bir kez de gözle görülsün. Sultan Selim tekrar altın savaklı iskemleye oturdu. Gömleğinin düğmeleri çözüldü. Hasan Can kıllar arasında iğne başı kadar sivri bir beyazlığın etrafındaki kızarıklığı görünce hafifçe oraya dokundu. O an Selim Sultan irkilerek
işte odur dedi. Ne biçim nesnedir?
Kıl başı kadar beyazlık ile etrafında kızarıklık var.
Hele bir parça sık.
Hasan Can baş ve orta parmakla biraz sıktı. 2 parmağının arası oldukça sert ve büyük yumru ile dolunca
Saadetli padişahım, bu büyükçe bir çıbandır dedi. Henüz hamdır. Olgunlaşmadan zedelemek doğru değildir. Cerrahlar görse de uygun merhem koysalar.
Selim Hasan Can'ın çıban sıkıntısından 3 gün yatağından çıkmadığını anımsamıştı.
Biz Çelebi değiliz ki küçücük çıban yüzünden cerrahlara başvuralım diyerek ona takıldı ve yerinden kalkıp gömleğinin düğmelerini iliklemeye başladı.
Ertesi sabah ordunun başında İstanbul'dan ayrılırken atına binmişti. At üstünde ilerlerken gömleğinin sırtına sürekli sürtünmesinden yara açıldı ve yürüyüşü engelleyecek denli bir sancı Uğraş Deresi'nde padişahı ordugâh kurmak zorunda bıraktı. Burası Selim'in babasıyla savaşa tutuştuğu ve daha sonra ona ölüm şerbeti içirdiği yerdi. Yemyeşil çayırlara otağı kurulunca asker arasında dedikodu çıkmasın diye Edirne'ye haberciler çıkarıldı ve çoktandır Edirne'de bekleyen Piri Mehmet Paşa, ikinci vezir Mustafa Paşa, Rumeli Beylerbeyi Arnavut Ahmet Paşa alelacele otağı Hümayun'a çağrıldılar. Padişah onlara hastalığını hissettirmedi. Arka arkaya divan toplatıp yeni atamalar ve kimi beylerin gelirlerine zamlar yaptı. Geceleri de eğlenceli gösteriler düzenlenerek bütün ordugaha iyimser bir hava yayıldı. Selim bunca önleme karşın 10 gün çadırından çıkmayınca askerler arasında söylentiler başladı. Padişah yanına kimseyi istemediğinden vezirler Hasan Can'a başvurdular. Hasan Can bir gün padişaha, ''Cihan sığınağı padişahım'' dedi, ''askerler yüzünüzü görmeye susadılar. Lütfetseniz de yüzünüzün nuruyla aydınlansalar.'' Selim anlamıştı. Zorlukla kırmızı kaftanını giydi. Öğleye doğru otağı Hümayun'un önüne çıkarak orada kurulan tahta oturdu. Vezirler paşalar gelip el öptüler. Herkese hayır dualarını ihsan ederken Rumeli Beylerbeyi Arnavut Ahmet Paşa'ya hemen Edirne'ye gitmesini emretti. Tekrar çadırına girdiğinde yorgundu. Yatağına uzandı huysuz bir tavırla ''Defolun, hepiniz defolun!'' diye bağırdı. Hasan Can da çıkıyordu ki onun elinden tuttu. ''Sen kal!'' dedi. Hasan Can'la baş başa kalınca ''Bu gavur Ahmet sır saklamaya iktidarsızdır.'' diye mırıldandı. Hasan Can neyin sır olduğunu düşünüyordu ki Selim devam etti.
Hasan Can, dedemizin başına gelen bizim de başımıza geliyor. Ciğerlerimiz alev alev. Ne kadar merhem varsa kaldır, geç kaldık ama deneyelim.''
''Hekim başı, ah hiç Çelebi'den gayrı hekim istemem. O da sağlam değil ya, neyse.'' ''Bunlardan birisi canımıza kastetmiş ama hangisi bilmiyorum. Vademiz varsa haklarından geliriz. Lakin ecel yetişirse bugünkü konuşmamızdan kimseye tek söz söyleme. Sultan Selim'in adı devşirme elinde zehirlenmiş padişaha çıkmasın.''
Hasan Can'ın gözlerinden 2 ince derecik misali yaş süzülüyordu. Aradan 10 gün daha geçti. Vakit gece yarısıydı. Ağustos böceklerinin vızıltıları çadırın içine doluyordu. Sultan Selim gözlerini zorlukla aralayabildi ve hafifçe fısıldadı.
''Hasan Can, bu ne haldir?''
''Sultanım, Cenab-ı Hakk'a yönelip Allah ile olacak zamandır.''
''Bizi bunca zamandır kiminle bilirdin? Cenab-ı Hakk'a yönelişimizde kusur mu gördün?''
''Haşa, ama bu zaman öteki günlere benzemediği için önlem olsun diye böyle söyledim.''
''Sure-i Yasin oku.''
Hasan Can Yasin'i okuyup tamamlayınca Selim doğrulmaya gayret etti ve usulüne göre Kur'an okumasını buyurdu. Bir süre dudaklarını kıpırdatarak ona uymaya çalıştı. Fazla ışığı sevmediğinden ortalık loştu. Bir ara şehadet parmağını kaldırdı, sonra kolu yavaş yavaş yana düştü. Hasan Can hemen Selim'in gömleğini sıvayıp nabzını tuttu. Hekim başı Ahi Çelebi şaşkınlıkla onu seyrediyordu. Padişahın ayak baş parmaklarını bağlamaya çalıştığını görünce yatağa yanaşıp,
''Henüz yaşam sürüyor, acep ne çaba edersiniz?'' diye terslendi.
Hasan Can doğruldu, ellerini beline dayayıp hekimin göz bebeklerine baktı. Sesi böyle durumda yadırganacak kadar sakindi. bu kapıya alnımı sürdüğüm günden şimdiye dek veli nimetimin hizmetinden bir dakika bile yüz döndürmemişem. Hekimlik sürmek geçip gitti, özlenen cevher elden gitti. Bu anda gereken hizmet budur. Sen var kendi hesabını kendinle gör ama gayrı bana karışma dedi ve tekrar padişahın üstüne eğildi. Hekimlerden Kazvinli ile İsa ve Osman Çelebiler geldiklerinde gün doğusu kızarmaya başlamamıştı. Onların arkasından hazineder başı Hadım Süleyman Ağa ayaklarını sürte sürte içeri girdi ve o an bağırmaya başladı. Aslında adamın velvelesi padişahın ölümünden değil, durumu öğrenen yeniçeriler hazineye el uzatırlar diye idi. Hasan Can onu sakinleştirmeye çalıştıkça sesini yükseltiyor. ''Senin erkekliğin baki, karın çocukların var, benim ise bir tek canım. Bunca hazineyi korumak benim üstümedir. Zarara uğrarsa cezayı cancağızım çeker. Gidip Piri Paşa'ya haber vereyim.'' diye feryat ediyordu. Hasan Can yakasına yapışıp adamı silkeledi. Askerin kaygılı döneminde ah ile vah ile gizi açık ederseniz, gecenin bu vaktinde veziri azama varırsanız fitne kapısını açarsınız. Bu gece işimiz töre gereği burayı korumak, son hizmeti yerine getirmektir. Ulu vezirler yöntem gereği divana girdiklerinde gereken işi görürler. Şamata koparırsanız hazine ve kelle işte o zaman yerinde durmaz deyince Hadım Ağa'nın aklı başına geldi. Ortalık yetişince büyük bir gümüş leğen, ibrik ve su getirildi. Hep bir olup padişahı yıkadılar. Hekimler de üstlerine düşen görevi anımsamışlardı. Bir köşede hazır duran çantadan ilaçları, cımbız ve neşterleri çıkardılar. Cenazenin tahnit edilmesi çok zaman almadı. Gecenin yorgunluğu günün ilk soluğuyla dirilir gibi olurken cenaze namazı kılındı ve şehzade gelip tahtın sahibi olasıya dek orada kalmak üzere merhumu döşeğinin altına defnettiler. Kuşluğa doğru divan toplantısını padişaha haber vermek için çadıra giren Piri Paşa deliksiz bir uyku uyuduğuna şükrediyordu. Ama çadıra ilk adımını atar atmaz yerinde mıhlanıverdi. Alaca düşen meyvenin tohum vermeden çürümesi gibi bir şeydi bu onun için. Dinçliği gitti, omuzları çöktü, apışık adımlarla boş döşeğe yanaşıp orada dondu. Abdiyi kaçırmayacak kadar gün görmüş adamdı ama gözlerinden yaş boşanmasını da önleyemiyordu. Hasan Can acıklı söylemlere başvurmadan ona durumu özetleyince yaşlı vezir başını salladı. ''Hak Teala seni bu kapıya bu hizmet için göndermiş.'' dedi. ''Sen olmasaydın bu hadımlarla memleket haraba varırdı.'' Şehzade Süleyman'a oracıkta mektup yazarken Adem elması titreyip duruyordu. Mektubu meşin zarf içine yerleştirdi. Üç yerinden mühürledikten sonra silahtar ağa ketudası Süleyman ağa'ya teslim edip adamı hemen yola koydu. Daha sonra her zamanki gibi divan toplantısı yapıldı. Kimilerinin gelirleri arttırıldı, kimilerine yeni görevler verildi. Hekimlere de güya başarılı olmuşlar gibi törenle hilatlar giydirildi. O gün Yavuz Sultan Selim'in öldüğünü kimse anlamadı. Ama derler ki o günde daha sonra da onun arkasından Piri Mehmet Paşa ve Hasan Can'dan başka ağlayan olmamış. Belki bir de Gün Gazi üzüldü. Ölüm haberini aldığı gün yaşlı gazinin ağzını bıçak açmamış, gece geç vakte dek odasının kandili yanık kalmıştı. Ancak ertesi sabah oğluna, ''Padişahın ölümü Fatih Mehmet'inkine hayli benziyor.'' demişti. Mehmet Han uzun süreli batı seferlerinden sonra ilk kez doğuya yöneldiğinde İstanbul'a yakın yerde zehirlenmişti. Selim Han'da yıllar süren doğu seferlerinden sonra ilk kez batıya yöneldiğinde İstanbul'a yakın bir yerde öldü. İkinci benzerlik ise şu, Fatih Çandarlı'dan sonra ilk kez Türk aslından veziri azam edinince öldürüldü. Selim de ilk kez Türk aslından veziri azamı iş başına getirince öldü. Aklımı kurcalayan bir rastlantı daha var. Selim'in öldüğü Uğraş Deresi, pederi merhuma ecel şerbeti içirttiği yer. Bayezid devşirmelerce çok sevilirdi. Doğrusunu Allah bilir, bu kadar rastlantı bir araya gelince içime kuşku düştü. Gündüz babasını dikkatle dinledikten sonra haklısınız diye mırıldandı. Lakin hal böyle olsaydı dedikodusu çıkmaz mıydı?
Eğer Selim Han bir şeyler hissettiyse bilenlerin ağzını mühürlemiştir. O kendisine devşirmelerin katlettiği padişah dedirtmez. Hem duyduğuma göre Lütfi Paşa etiba ilacında hata etti dermiş.
Dipnot, etiba, hekimler tıp ilmini bilinler. Bakınız İH Danişmen cilt 2 sayfa 54. 18. ayrımın sonu. Sayfa 157.